451. Kitapların yakıldığı distopyalardan, her şeyin kendiliğinden kaybolduğu yeni dünyaya. Hazırlayanlar Can Öz ve Ümit Alan.
Merhaba, Yeni Medya 451'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni astrolojiyi konuşacağız.
Yeni medya, yeni astroloji.
Yeni medya, yeni astroloji. Yani bugüne kadar astrolojinin doğal bir yükselişi var zaten dünyada. Özellikle dinlerin etkisini yavaş yavaş yitiriyor olmasıyla beraber bir alternatif spiritüalist akım denebilir. Ama bu tabii internetle beraber özellikle pandemiden de sonra çok daha sert bir yükseliş yaşadı. Biz de bugün astrolojinin ekonomik büyüklüğünü, nasıl geliştiğini, pandemide nasıl ve neden bu kadar yükseldiğini, yeni kuşaklar üzerindeki etkisini, bilimsel olarak astrolojiyi kanıtlamaya çalışan dünyada yapılmış en büyük testin sonuçlarını ve internetteki başarılı astroloji aplikasyonlarının hikayelerini, serüvenlerini ve tabii ki yer yer sahtekarlıklarını size anlatacağız. Artık bir internet fenomeni denebilir astroloji mevzuna. Dolayısıyla başlıyoruz. Ümit.
Evet.
Çok hazırlık zekalı değil mi? Pekala.
Bir anda fren yaptı.
Çok affedersin. Evet. Böyle çat diye tabii şey gibi. Fuat Aktağ'ın Mehmet abiye sözü aktarması gibi.
İnanıyor musun burçlara? Fallara, burçlara, tarotlara?
Yok, hiçbirine inanmıyorum. Yani bilimsel olarak denetlenemeyen, kanıtlanamayan değil ama denetlenemeyen hiçbir şeye
arada kafan karışmıyor mu?
Hayır, karışmıyor. Ama ben agnostiyim. Agnostisizm ne demek biliyor musun?
Biliyorum.
Tamam,
ama yine de anlat şey için.
Affedersin, biliyor musun değil. Yanlış sordum. Agnostisizmi şöyle tanımlıyorum ben. Bir tarafta işte dindarlar var. Bir tarafta işte ateistler var. Agnostik olarak biz diyoruz ki siz aranızda tartışmaya devam edin. Bizim biraz daha ciddi işlerimiz var diyoruz. Ve ben bütün bu alanlara böyle yaklaşıyorum. Ama bu alanların gerçekten ilginç olmadığı veya insanların psikolojik bir ihtiyacını karşılamadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla asla küçümsenmemesi gerekiyor ve o gözle incelemek gerekiyor. Ben burada daha önce bir programda anlatmıştım hatırlarsan.
Evet.
Üniversitedeyken bir kız tavlamak için işte falcı numarası yapıp falcılıkla ilgili Çinli bir arkadaşımdan falcılığın bütün falcı gibi görünmek için öğrenilecek bütün numaraları öğrendikten sonra o kızı tavlayamadığım gibi ABD'de İstanbul Ucağan olarak çok iyi fal bakıyor diye adım çıktığı için aylar boyu durmadan insana bana fal baktırmaya çalışmışlardı. Ve yalandan baktım bu el fallarında acayip eğitimli, acayip zeki tipler. Söylediğim her şeye inanır ve ertesi gün beni arayıp ya bu konuda ne yapmalıyım elime bir baksana falan derken bulmuşlardı. Ve o vesileyle bunların inanılacak bir tarafları olmadığını anlamakla kalmayıp aynı zamanda en akıllı, en zeki insanların bile bu tür kendi şahsi geleceğiyle ilgili kuşkuları, endişeleri, merakları üzerine bir şey açıklandığında dirayetlerinin, dirençlerinin son derece zayıf olduğunu, çok kolay kırılabildiklerini görmüştüm birinci elden. Dolayısıyla kendime de hiç güvenmiyorum bu konuda. Oradan evet, onu çıkardım. Çünkü benden daha zeki insanlar benim palavra sıktığım şeylerin hepsine son derece inanıp teslim olmuşlardı. Birçok insan için geçerli bu. O yüzden kendim de aynı yerde çok rahatlıkla olabilirim diye düşünerek fazlasıyla mesafeliyim açıkçası.
Evet.
Ama bu konuyu tabii sadece bu perspektiften inceleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü çok büyüyen bir ekonomi var ve ilginç bir hikaye dönüyor.
Her
bu işin ekonomik büyüklüğü nedir? Oradan başlayalım istersen.
Şimdi ondan önce ben bu işi araştırırken podcastler dinlemek istedim böyle astrolojiyle ilgili. Hatta bir astrolog arkadaşım var, onu aradım, açmadı. Ben de ikinci kez aramadım, şey yaptım. Bodrum'da yaşıyor. İsmini vermeyeyim. Yani ben izin almadığım için, çünkü ismini de vermek için izin alacaktım, olmadı. Her neyse, bir podcast'ı açtım. Şöyle bir ifadeyle başladı. Nasılsın diyor karşısındaki birisi. O da diyor ki kova dolunayından sonra dağıldım. Sanki bugün biraz parçalarımı topluyor gibiyim. Hiçbir şey anlamadım bir süre ben. Kova dolunayından sonra dağılıyor, bir şeyler oluyor. Yani o yüzden o podcast'leri dinleyerek bir şey anlayamayacağımı anladım. Ve ben sadece bunun şey çerçevesine, ekonomik çerçevesine, uygulamalara, astrolojinin ne olduğuna, ne olmadığına onlara eğildim. Kova dolunayından sonra dağılanlardan değilim ben.
Merkür retrosu hakkında ne düşünüyorsun?
O daha meşhur. Sürekli geriliyor. O arada bir işler yapmamamız gerekiyor.
Merkür retrosunun adı ne zaman ve ne gerekçeyle konuluyor biliyor musun peki tarihte? İlk
Yok.
Merkür retrosu adı ne zaman konuluyor? Abi bu milattan sonra 100 yılında Mısırlı Ptolemy astronom.
Merkür retrosunun adını mı koyuyor?
Merkür retrosunun adını şöyle koyuyor. Bak bu deli her gün dışarıda gökyüzüne bakıp gökyüzündeki yıldızların yerlerini işaretliyor. Bunu her gün yaptığı için arka arkaya sonuçta bu yıldızların hareket haritasını çıkarmış oluyor ilk defa insanlık tarihinde. Hareket haritasını çıkardığı zaman şöyle bir şey görüyor. İlginç bir şekilde tabii dünya evrenin merkezine zannediyorlar ya. Dolayısıyla şuna kanaat getiriyor. Bütün bu yıldızlar müthiş bir harmoni içinde aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar.
Dünya dönüyor olmasın?
İşte onu, öyle bir olasılık yok.
O zaman da
düşün. Onların evet. inançları evet. dünya biliyorsun çok 1500 yıl öyle zannediliyor sonra. Evet. Dünya evrenin merkezine zannediyor. Bütün dindarlar öyle zannediyor. Bütün dinler. Bütün semavi dinler de öyle zannediyor zaten o ara. Neyse dünya evrenin merkezinde olduğu için yok. Bütün o yıldızlar müthiş bir harmoniyle işte insanüstü bir güç tarafından bir tarafa doğru ittiriliyor.
Evet.
Yalnız bunlar hep bir tarafa doğru giderken bir gün fark ediyor ki orada bir tane dallama var, tamam mı, tepede. O arada bir seyirtiyor abi. Böyle herkes giderken belli bir süreyle biraz geri gidiyor. Sonra tekrar ileri gitmeye başlıyor.
Merkür mü?
Merkür. Buna Merkür retrosu deniyor. Çünkü onların gittiği bir yön olduğu için Merkür o yönün tersine gidiyor diye düşünüyorlar.
Bu kadar basit mi ya? Bunun daha böyle...
Bu kadar basit. Şeyler. Tabii bir de bunun şöyle bir etkisi oluyor. Abi bütün bu tipler oraya giderken bu eşşol eşek tanrıların emirlerine boyun eğmeyip geri gidiyorsa o ara bize kim bilir neler yapar. Dolayısıyla insanların o hareket esnasında yavaş yavaş artık daha parmak ucunda yürümeye başlaması bu inançtan kaynaklanıyor. Allah'ım. Şimdi bundan Allah'ım. Sonra milattan sonra 14. yüzyılda önce Kopernik sonra 15. yüzyılda Galileo Merkür'ün retro hareket falan yapmadığını, dünyanın evrenin merkezinde falan olmadığını, güneş sistemi diye bir sistem olduğunu, burada güneşin etrafında dünyanın döndüğünü ve Merkür'ün de dünyanın yanından geçip giderken ekseninde de döndüğü için sadece gökyüzünde öyle geri gidiyormuş gibi göründüğünü, dolayısıyla hiçbir kimsenin retro hareket falan asla yapmadığını, böyle bir şeyin de söz konusu olmadığını kanıtlıyorlar. 500 yıl önce bundan. Evet. Ama bizim maalesef dünyadaki sevgili astrolog dostlarımıza Merkür'ün retro hareket yapmadığını anlatmamız mümkün değil. Belki 500 yıl daha sonra olabilir.
Ya orada şöyle bir belirsizlik var. Astroloji ile astronomi çok yoğunlukla karıştırılıyor. Astronomi bir bilim, astroloji bir sahte bilim. Dolayısıyla ikisinin karıştırılmasından doğan bir avantaj da doğuyor. Tabii bu kadar basit açıklanmıyordur belki.
Valla astrolojiyi pazar... karıştırdığını söylediğinde astrolog dinleyicilerimizden ağır küfürler yiyeceğimize eminim. Ama yani yapacak bir şey yok. Çünkü ikisinin de bilimi olan mesafeler arasında bir fark yok.
Pazar hatta... büyüklüğünü söyleyecektik.
Evet. Sen o arada başka bir şey anlattın ama ben o soruya geri döneyim istersen. Lütfen. Ekonomik büyüklüğü nedir abi astrolojinin?
Şimdi Elliott Market Research'e göre küresel astroloji endüstrisi 2018'de 2.2 milyar dolarmış. 2021'de 12.8 milyar dolara ulaşmış. 2031 yılına kadar düşünülen değer 22.8 milyar dolar. Ama bunu nasıl araştırdıklarını anlayamadım. Çünkü bu astroloji piyasası kayıt dışı ekonominin en büyük kaynaklarından biri. Ben fatura kesen falcı görmedim yani bir
yok,
yerde.
Bu firmalar sonuçta büyük şirketlerin yatırım yapabileceği alanlar üzerine,
üzerine
araştırma yapıyorlar.
Bundan çok daha büyüktür yani. Söylediğimiz bu 28 milyar dolar ancak bu yeni medya uygulamaları falan gibi şeylerden çıkabilir.
Mesela bunun yan endüstrilerinden bir tanesi biliyorsundur. Aslında kristal enerji piyasası.
Öyle bir şey evet var.
Abi taşlar var işte, taşlar enerji yayıyor. İşte insanların zihinlerini iyileştiriyor veya vücutlarını iyileştiriyor falan diye yastıkların altlarına, yataklara, evin girişlerine, çıkışlarına falan koyulan taşlar var. Bunların da piyasası 2020 yılında yani pandeminin çıkışıyla beraber 7 milyar dolara büyüyor. Pandemi de çok büyüyor bu işler, çok ilginç. Eve verilen siparişler çok artıyor tabii. Bunun yıllık en az %5 artacağı öngörülüyor ama çok daha hızlı büyümüş. Pandemide %40 büyümüş çünkü. Bunlardan en çok satan taş ametist. Ametist gördün mü hiç?
Görmüş.
Nasıl bir taş biliyorsun. Mor yani böyle gibi mor gibi. Evet, mor böyle bir kristal. Bunda böyle küçük takılar da yapılıyor. Evet. Büyük bir şey de yapılıyor. Ametistin.
Sarkıt dikit gibi böyle şeyleri var. Formları var.
Evet. Ametistin hem zihinsel problemleri. Yani şey gibi. Mutsuzluk da dahil buna. Aptallık da dahil. Hem zihinsel problemleri. Hem de fiziksel hastalıkları tedavi ettiğine inanılıyor. Tabii ki bunun tedavi ettiğine dair bilimsel hiçbir kanıt yok. Hatta tam tersine dair çok kanıt var ama. Yine de bilemeyiz. İnsana duygusal olarak iyi gelen bir şey iyileştirebilir. Bunu çok net olarak biliyoruz. Abi ametistin kilosunu 10 dolar alabiliyorsun.
Kilosu 10 dolar.
Evet. Çok yani umarım. Eğer çok iyi işlenmiş bir ametist karat karat alacaksan 100 dolara kadar çıkabiliyor tabii. Dolayısıyla aslında çok büyük bir iş, çok büyük bir piyasa. Ama bu tür şeyler üzerinden yani yeni maneviyatın dünyada çok sert bir yükselişi var. İstersen şimdi buna gelelim. Yani kristaller değil konumuz tabii. Ama bu işin geleceğine biraz gelelim. Yani bu iş nereye gidiyor Ümit? Yani
şimdi bu işte yapay zekanın girmesi, yapay zekanın yükselişi, bununla kesişmesi çok büyük bir fırsat sunuyor aslında. Neden fırsat sunuyor? Çünkü bu işteki en büyük olaylardan bir tanesi kişiselleştirme. Hı-hı. Yani bir kişiye uygun, kişilere farklı yorumlar yapabilecek bir mekanizma kurmak. Yani bir uygulamaya binlerce kişi abone olduğu zaman hepsine tek tek astrolog atayamıyorsun. Ama yapay zeka bu insanların hepsine ayrı ayrı yorumlar yapma olanağı sunuyor bu uygulamalara. Hı hı. Özellikle internetteki uygulamalara. Ve bu da bu işi inanılmaz bir yere götürüyor. İkincisi de böyle bu insanlarla buluşmak daha önceden çok zordu. Hı hı. Yani kaçak bir iş olduğu için bu genellikle işte bir kafeye giderdin, arka odaya bir yere alırlardı. Orada fal bakarlardı ya da birinin evine giderdin. Hı hı. Ama nasıl güveneceksin o insanların evlerine gitmeye?
Doğru.
O insanların evlerine gitmek çok iyi tanıyor olman lazım. Evine çağırsan başka bir risk. Sosyal medya yani görüntülü görüşme uygulamaları özellikle pandemiden sonra yükselen Zoom'lar, işte FaceTime'ı, Google görüntülü görüşmesi hepsi bu işi çok kolaylaştırdı.
Yani bir de burada şeyi de söylemek lazım.
Astroloğu arıyorsun karşında çıkıyor ve bu da bu sektörü inanılmaz yükseltmesinin önündeki en büyük potansiyellerden biri oldu.
Bir şeyi de söylemek lazım. Yani evet. Bu tabii şimdi bir taraftan hakikaten buna çok ciddi inanan ve çok ihtiyaç duyan çok ciddi bir azınlık var. Çok küçük bir kitle bu. Ama bunu çok eğlenceli bulan veya hani evet. Bundan bir anda o anki boşluğunda veya o anki mutsuzluğunda bir derman ararken belki iyi gelir diye bunu yapmaya eğilimli olan çok daha büyük bir kitle var. Şimdi bu kitlenin sokağa çıkıp atlayıp astrologla randevulaşıp gidip görüşme olasılığı çok daha düşük. Ama internette anında ulaşılabilir bir şey olunca astroloji tabii yani astrolojiyi çok ciddiye almayan çok daha büyük bir kitlenin ilgi alanına giriyor. O yüzden de sanıyorum çok daha fazla büyüyor bu. Peki bu Z kuşağının %60'ı özellikle sosyal medya kullanabilen Z kuşağı kitlesinin %60'ının astrolojiye ilgi duyduğu veya bu tür yazılımları veya siteleri ziyaret ettiğine dair bir araştırma okudum Business Insider'da. Hı-hı. Bu araştırmaya göre de Z kuşağının %80'i şimdiki veya geçmişteki bir ilişkisine dair merak ettikleri üzerine sorularını cevaplamaya çalışıyorlar. Büyük bilgi var gibi görünüyor. Gerçekten böyle büyük bilgi var mı? Ve bunun sebepleri neler?
Gerçekten var. Z kuşağı üzerinde yükselişi. Trend Tahmin Ajansı WGSN'in hazırladığı bir raporu okudum ben. Hı hı. Orada diyor ki Z kuşağının %62'si ve Y kuşağının %63'ü burçlarının kişilik özelliklerini doğru bir şekilde temsil ettiğine inanıyor. Dolayısıyla burçlara inanıyorsan zaten astrolojiye de inanıyorsun ve geniş bir şey çıkıyor ve bu trend giderek yükseliyor. Markalar da buraya atak yapıyor. Hı hı. Yani bununla ilgili nereden kaynaklandığı ile ilgili araştırmalarda da genellikle Z kuşağında özellikle dini normal dine karşı bir soğukluğun azalmanın özellikle batıda Türkiye'de ne kadar Türkiye'den bir araştırma okumadım bununla ilgili ama özellikle batıda dine karşı ilginin azalması normal dinlerin bu Z kuşağının taleplerini karşılayamaması onlara bir yorgunluk vermesi nedeniyle işlerindeki maneviyat ihtiyaç çünkü din daha çok aslında belirsizlikle mücadele biçimidir.
Din insanlığı. Çok siyasi bir şey artık.
Evet,
astroloji siyasi bir konu değil.
Evet. Astrolojinin şöyle bir avantajı var orada onunla ilgili de birkaç yorum okudum. Diyorlar ne bilim ne din. Yani bilime karşı tepkili bir şey de yükseliyor.
Tabii.
Bilim de artık eskisi kadar eski o sarsılamaz tartışılamaz değerini taşımıyor.
Özellikle pandemiyle
eski
beraber
pandemiyle
çok
beraber
tartışılır
o aşı karşıtlığı şu bu.
Bilimin kendisinden evet. Ziyade bilimi anlatanlar çok tartışılır oldu.
Dinin de yüklediği sorumluluklar, dinin bazı tartışılabilir yanları da Z kuşağını uzaklaştırıyor. Bu astrolojinin orada öyle bir avantajı var ki ne din ne bilim ikisinden de dışlandığı için dinler de astroloji dışlıyor aslında.
Tabii.
Bilim zaten dışlıyor. Yani bu böyle bir şey. Bu sahte bilimdir deniliyor. Dolayısıyla orada bir yükseliş buluyor. Özellikle Z kuşağında. Ve Y kuşağında da az değil. Y kuşağı hatta şu an daha yüksek. Z kuşağı yavaş yavaş yükseliyor ama trend tahmin raporlarında Z kuşağının çok daha fazla.
Çok daha sert bir yükseliş
öyle bir yükselişe
görüyoruz.
Gideceği görülüyor.
Peki madem o zaman işin bilimle ilişkisine girdik. Astrolojinin gerçek olup olmadığına, doğru olup olmadığına dair yapılmış bir alay araştırma var ama bunların en büyüğü İngiltere'de yapılmış ve sanıyorum 50 yıl sürmüş bir araştırma değil mi?
Evet.
Bunun sürecini anlatabilir misin ve sonuçları nelerdi?
Tabii şimdi 1958 yılında Londra'da başlayan bir araştırma bu.
1958.
1958'de Londra'da doğan 2000 çocuğu aynı anda, aynı gün aynı anda doğan 2000 bebeği kayıt altına alıyorlar ve incelemeye başlıyorlar.
Aynı an dediğin aynı saatte mi, evet. Aynı dakikada mı?
Efendim?
Aynı dakikada, aynı saatte doğmuş bebekler. Nasıl?
Aynı saat aralığında.
Aynı
yani
saat
aralığında. Tamamen aynı anda değil de aynı saat aralığında o gün içerisinde doğmuş. Yani burçlarının aynı olması gereken ve dolayısıyla kaderlerinin de aynı doğrultuda ilerlemesi gereken 2000 bebeği.
2000 bebek.
Bebeği zaman ikizleri diyerek kayıt altına alıyorlar. İşte Journal of Constitutional Studies'in sayısında bunu daha sonra yayınlıyorlar ama 50 yıl sonra yayınlıyorlar. Ve
50 yıl mı gözlemlemişler bu
50 zaman? Yıl boyunca gözlemlemişler. 2008'den 2013'e doğru da bunu yayınlamışlar. Bu gözlemleri şey yaptıktan sonra.
Ne çıkıyor sonuç?
Sonunda çıkan şey şu yani. Astrolojinin iddiasına göre bu insanların pek çok şeyinin paralel gitmesi gerekiyor. Neden? Hı-hı. Çünkü aynı anda aynı saatlerde doğmuşlar ve kaderleri de şey gitmesi ve sonuçta...
Ama bunu bir astrolog buna katılmayabilir ya. Çünkü dakikası evet, bile etkiliyor çünkü bildiğim kadarıyla.
İşte oralardan gidiyor. Falan. Astrologların birçok iddiasını çürüttüğünü, kanıtladığını düşünüyorlar. Bu bilimsel araç, bilimin zemininde. Yani aslında astroloji bir bilim midir?
Çürütmekten ziyade şey diyebiliriz bence. Kesinlikle doğrulanacak bir bulguya rastlayamadıkları diyebiliriz belki. Evet, zaten... Çünkü astrologlar abi, çünkü sonuçta bunu konuştuğun zaman ben asla inanmıyorum, deli saçması buluyorum bir taraftan ama ya içinde doğruluk payı olan şeyler olmadığını da kesinlikle iddia edemem. Kimse de demez bence.
Çıkıyor çünkü bu
da bir bilim. Bunu da bilmiyoruz çünkü. Evet. Ama şey çok önemli, yani bilimsel hiçbir kanıt şimdiye kadar ortaya konulamamış. Yani bunun bir bilinmez pozisyonda olduğunu kabul etmek lazım bence.
Evet.
Yalanlamak başka bir şey sonuçta.
Zaten o zaman da çok Britanya'da Büyük Britanya Astroloji Derneği Başkanı Roy Gillett çok sert açıklamalar yapıyor. Bu astrolojiyi itibarsızlaştırıyorsunuz.
Bizim
falan
taksici olası başkanı.
Yani astroloji çevrelerinde bir öfke yükseliyor. Bu yani siz ne yapıyorsunuz diye muhtemelen senin de dediğin.
Peki bu açıklamaya işte, mı yoksa açıklamanın içinde
yok, bu araştırmanın şeyine. Yani astrolojiyi itibarsızlaştırmaya çalışma biçimlerine şey yapıyorlar.
Anladım.
Ama bilim adamları da diyorlar ki sizin söylediğiniz birçok şeyi biz çürüttük. Çünkü bu çocukların hayatlarında hiçbir paralellik yok, hiçbir benzerlik yok. Aynı anda doğdu bunlar. Neden böyle oldu diye var. Orada da onlar da siz astrolojiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz gibi bir yaklaşımla.
Evet, inanılmaz şey güzel tartışmalar ya. Peki senin burcun ne Ümit?
Yengeç.
Sen de mi yengeçsin?
Evet.
Aa, ben de yengecim bak.
Ama benim WhatsApp'ımda en çok yazan cümlelerden biri
ben
şu.
Ben yengeçsin Sencer. Aa, bizim kayıt yapan sevgili arkadaşım Sencer de. Üç yengeç oturuyoruz. Abi çok tehlikeli yengeç. Bir oda bu ya.
Çok duygusal bir oda.
Çünkü yengeç sonuçta her an gözyaşları içinde masayı terk etme potansiyeli olan üç kişiyiz.
Kim önce ağlayacak?
Ailemize çok düşkünüz.
Evet.
Falan filan.
Tutuyor bunlar ama.
Efendim?
Tutuyor bunların çoğu.
Abi ne bileyim, bilmiyorum ki. Bunların... Ben şunu söyleyeceğim sana. Ben fal baktığımda yalandan... İnsanlar dirençleri kırıldığı anda, ya bu herif galiba doğru söyledikleri anda ne söylesem yedirdim abi. Yani tutmasına elverişli bir kafamız var diye.
Onun neden olduğunu söyleyeyim mi?
Lütfen.
Şimdi Barnum etkisi diye bir etki var. Barnum etkisi bir sirklerde gösteri yapan bir adamdan adını alıyor. Hı hı. Bu adam 19. yüzyılda yaşamış bir sirk kurucusu. Ve bir takım ucubelerle insanları eğlendiriyor. İnsanların kişiliğine ilişkin bazı karakteristik özellikleri tahmin etmesiyle meşhur bir adam, hı hı, bu Barnum. Barnum etkisi de şöyle bir etki. İnsanların pek çoğu hakkında genel geçer şeyleri söylediğiniz zaman... Bir şeyleri arka arkaya söylediğin zaman insanların pek çoğu hakkında genel olarak geçen özellikler aslında herkes kendine özel zannediyor. Hı. Kendi grubuna özel zannediyor. Fakat öyle sözcükler, öyle kelimeler, öyle bağlantılar var ki bu aslında insanların büyük bir çoğunluğuna uyuyor. Ya işte sen çocukluğunda çok kötü bir şey yaşadın. Hı hı. Onun etkisini hiç atamadın diyor. Mesela herkes bir yerden işte biri diyor... bir yakınımı kaybetmiştim. Biri diyor köpeğim ölmüştü. Biri diyor başka bir şey. Herkes oradan bir şey buluyor. Bu Barnum etkisi işte bunu temsil ediyor. Aslında birçok insan için geçerli olan genel bir şeyi özelmiş gibi algılıyorsun. Bu hepimizin bir zaafı. Yani çünkü ben de pek çok konuda burcuların özellikle temsil ettiğini düşünüyorum mesela. Hı hı. Yani çok duygusalsın diyor. Hakikaten öyle. Ailene bağlısın diyor. Hı hı. Hakikaten öyle. Ama bunları
kişiselleşiyor. İşte, peki bu illüzyonda da böyledir aslında. İllüzyon numaralarında da böyledir. Yani bazen karşındakinin direnci kırıldığında illüzyonda, işte kağıt numaralar olabilir, sayıyla ilgili yapılan mentalist numaralar olabilir. Hı-hı. Direnci kırıldıktan sonra karşındakinin senin gösterini sorgulama süreci bittikten sonra çok daha kolay geçirirsin. Yani şimdi o zaman bir küçük mentalist numara deneyelim mesela, buna bir örnek. Senden bir sayı tutmanı rica edeceğim aklından.
Evet.
Sayı 50 ile 100 arasında olacak.
Tamam.
İki hanesi de çift sayı olacak. İki hanesi de birbirinden farklı olacak. Tuttun mu?
Tuttum.
68.
84.
Tebrik ederim. Sencer 68 tuttu burada.
Evet.
Bu şu numara. Ben bu arada seni oyuna getirmek için söylemedim bunu. Hı-hı. Bu soruyu dinleyicilerden de tutanlar olmuştur. Hı-hı. Bu soruyu sorduğun insanların %80'i 68'i tutuyor. Bunun belli basit sebepleri var ama zaten 6 tane seçenek var. Bu 6 tane seçenekten de insanların en çok seçme eğiliminde oldukları sayı 68. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum.
İlki herhalde 68.
İlk seçenek, evet.
İlk seçenek değil mi? Sonra ilk seçenek. 84 falan.
Sonra ilk seçenek. Yani aslında daha çok seçenek var. 62, 64, 68 diye 3 seçenek var ama 50'den 6'ya geldikten sonra ikinci sayıyı büyütme eğiliminde olduğu için insanlar 68'i seçiyorlar. Ama sebebi önemli değil bunun. Burada vermek istediğim bilgi şu. Bu numarayı yaptığında karşındaki insanlar aslında 6 tane seçenek olduğunu ve insanların büyük çoğunluğunun zaten 68'i seçtiğini senin bildiğini bilmiyorlar. Sen onların aklındaki sayıyı bilmiş oluyorsun. Bunun gibi binlerce numara var. Ve bu numaralarla karşındakinin direncini kırdıktan sonra karşındakini aslında bir sonraki numaranda çok daha kolay oyuna getirebiliyorsun. İllüzyon dediğin şey zaten veya bu tür mentalist numaralar karşısındakini oyuna getirmek üzere kurulan numaralar. Dolayısıyla burada fal bakarken de zamanında gördüğüm bu direnç kırıldıktan sonra zaten çok inanmaya meyilli oluyoruz. Burada dolayısıyla şeye bakıyoruz haliyle. Bu gerçek midir değil midir biz bunu idrak edemiyoruz. İnanmamız da inanmamamız da bir şey ifade etmiyor. Evet. Çok normal bunlara inanmamız. Ama burada şunu söylemek lazım. Burada kötüye kullanılan insanlara zarar vermek için manipüle edilen bir şeyle karşı karşıya değiliz ortada. Dolayısıyla hani bu kısmı çok da önemli gelmiyor bana açıkçası. Yeter ki adını koyalım. Buradan şeye geçelim mi? Şu an dünyada oldukça başarılı astroloji aplikasyonları var ve çok eğlenceli şeyler var.
Evet.
Bunlardan hatta bir tanesi belki de en büyüğü Türk. Bir
kurucusu,
kurucusu Türk.
New York'ta kurulu Amerika'da.
Evet, CoStar, Banu Güler'in kurucusu oldu.
Banu Güler.
Hatta başta astrologsuz başlıyorlar bildiğim kadarıyla. Yanlış bilgi vermeyeyim şimdi. Kesin emin değilim. Ama daha sonra iş başarılı olmaya başladıktan sonra profesyonel astrologları da kadroya alıyorlar. Profesyonel astrolog ne demek onu tam bilmiyorum.
Astrologlar işte o ifadeleri yüklüyor sisteme. Sistem de onları yapay zeka aracılığıyla uygun kişiliklere dağıtıyor. Yani bir astrolog herkese tek tek bakmıyor.
Sen bu app'leri denedin. Birkaç tane değişik app denedin. Bize biraz anlatır mısın? Ve hatta belki en eğlencelisi ve en beğendiğini tavsiye edebilirsin belki.
Ben en çok CoStar'ı beğendim.
CoStar, neden beğendin abi?
CoStar bir defa bu app'lerin pek çoğunda ve geçmişteki olanlarında en büyük problem bir tasarım dağınıklığı. İnanılmaz kalabalık bir şey işte yıldızlar, gökyüzü işaretleri, kar koyu zeminler, hiçbir şey anlaşılmıyor. Böyle koyu zemin üzerinde böyle bir de parlak yazılar vardır ya, hiçbir şeyi anlayamıyorsun okuduğun şeyi. Bu CoStar bir defa beyaz, bembeyaz bir zemin üzerinde çok az yazı. Sanki bu işin Apple'ı gibi. Yani tasarım anlamında düşünürsen. Yani Apple'da telefonların uygulamalarında şeyi değiştirmiştir ya. Tasarımla pek çok şeyi aslında değiştirmiştir. O açıdan çok iyi. İkinci bir özelliği CoStar'ın bir de arkadaşlık tarafı var. Orada sosyalleşebiliyorsun insanlarla. Ve seni aslında burcuna en uygun insanlarla birleştirme gibi de bir zemin yaratıyor. Dolayısıyla daha da büyük bir potansiyel aslında bu. Yani bir sosyal medya app'inin medya app'inin bu şey üzerinden bir de böyle işte tavsiyeler veriyor. Günlük tavsiyeler. Genellikle ücretsiz kullanım ama şey gibi yani o ücretsiz giriyorsun uygulama içi satın almalar yapıyorsun.
Tabii.
Daha detaylı.
Bütün başarılı için. Uygulamalar zaten böyle başlıyor.
Bu yüzden şeyini sevdim ama bu çok tartışmalara da neden olmuş. İşte yapay zeka ile yapıyor. Senin dediğin işte astrolog içinde var mı yok mu? İşte bunlar ne kadar kişiye özel gibi tartışmalar var. Bunlar içerisinde hakkında en çok konuşulan CoStar. İlişkiler için en iyi olanı yani ilişki astrolojisi, aşk astrolojisi.
Zeynep şu an en ilgisini çeken yer.
Pattern diye bir uygulama var. Bu da bir arkadaşın veya hoşlandığın kişi veya romantik bir partner hakkında bilgi girerek ilişki analizi yapabiliyorsun yani. Hangi burç, hangi saat. Yani demin bir şey söyleyecektim. Ben herhalde bana en çok herhalde yükselenin ne diye sorulmuş. Ben her defasında yükselenimi unutmuşum. Şu anda da
neymiş yükselen? Mesela.
Kova galiba diye hatırlıyorum ama bana hep saat sormuşlar. Annemle yazışmalarıma bakıyorum. Anne ben saat kaçta doğdum diye defalarca sormuşum anneme.
Cevap yok mu?
Vermiş hep. Her defasında ben unutuyorum ama 22 ha, demiş. 24,
bu zaten kova burcu olduğunu demiş. Gösteriyor falan.
Evet. Sonra şey öyle bir olay. Şimdi yeni başlayacaksan iyi olanı.
Kova burcunun özellikleri neler?
Zeka ile ilişkilendiriliyor galiba. Yani
kova burcu olmayanlardan daha mı zeki kova burcu olanlar?
Bilmiyorum. Yani hiç de emin değilim yani. Hakikaten hiç bilmiyorum ama.
İnanılmaz.
Yani yengeç.
Ya. Bak ben sana söyleyeyim mi? O kadar güzel bir sosyalleşme aracı ki ama. Ya çünkü bak yeni tanıştığım birisiyle.
Çok konuşabiliyorsun.
Abi yeni tanıştığım birisiyle. Evet. Beğendiğim birisi, hoşlandığım birisi, çekici bulduğum birisi, ilginç bulduğum birisi fark etmez. Burçlar üzerinden konuştuğunda normalde sosyal olarak yeni tanıştığın birisinin karakteriyle ilgili konuşamazsın çünkü.
Evet.
Ya düşünebiliyor musun? Ya sen yani şey midir, dürüst müsün falan diye soramazsın yani. Abi burçlar inanılmaz bir kısa yol bence. Yani çok kullanışlı bir sosyal araç.
Yani bir kere bana söyleşide sormuşlardı. Burcumuz ne diye yani bir yerde bir topluluğa konuşma yaparken.
Ne demiştin? Soruları... Yengeç mi demiştin?
Söyledim de yani çok tuhaf gelmişti. Ben orada şeyle iletişimle gazetecilikle yeni medya ile ilgili bir soru beklerken.
Şimdi gel işte yeni medyasını burçlar üstüne konuşuyorsun. Al bulduğun yere bak kendine. Abi yani dolayısıyla çok ciddi alınmadığı sürece hakikaten bence çok kullanışlı, çok eğlenceli şeyler burçlar. O zaman şeye gelelim buradan. Belli psikolojik zaaflar.
Evet.
Yüzünden insanların yatkınlığının daha fazla olduğunu söyledin. Bar Man etkisi mi?
Barnum etkisi.
Barnum etkisi, pardon. Evet. Kendi el yazımı okuyamıyorum. Yani, Barnum etkisi yüzünden. Peki bu psikolojik zaaflar, bu kullanılan psikolojik zaaflar veya buna sebep olan psikolojik zaaflar diyelim. Aslında insanın dikkatli olması gereken bir yerlere götürebilir mi işi?
Evet, şimdi o yüzden onu cevaplamak için işte neden astrolojiyle ilgilendiğimiz sorusuna yakından bakmak lazım. Hı-hı. Astroloji bu günlük burçların falan gazetelerde yayınlanmaya başladığı tarih 1929 buhranı. Hı-hı. Amerika'daki meşhur o ekonomik
i̇şler
buhran.
Kötü gitti.
Dünya tarihinde işler çok kötü gittiğinde ve o buhran sırasında astrolojiyle ilgili makalelerin sayısı katlanmış. Gazetelerde o günlük burç yorumları çıkmaya başlamış. Yani insanların bir defa zor zamanları atlatmasına çok yardımcı oluyor. Yani bu da zor zamanlarda demek ki biz astrolojiye ile ilgili
endişeli, biraz daha umutsuzken
zaaflarımıza hitap ettiği zaman astrolojiye daha fazla inanma eğiliminde ya da daha doğru olduğunu düşünme
mantığımız
eğiliminde oluyor.
Mantığımız bize çözüm göstermediği zamanlar.
Evet, mantıkla yani gidemediğin zaman artık astrolojiyle şeye gidiyorsun ve bu zor zamanları atlatmaya belki de yardımcı oluyor. Belki bir terapi şeyi görüyor.
Muhakkak.
Sonra bir kontrol duygusu veriyor bize. Çünkü insanın en büyük zaaflarını, en büyük endişelerinden biri kontrol edemiyor. Geleceği hiç kontrol edemiyorsun. Yani ne zaman öleceğini bilmiyorsun. Başına 10 dakika sonra ne geleceğini bilmiyorsun. Ne yaşayacağını, ne zaman deprem olacağını, ne zaman, hiçbirini bilmiyorsun. Ama astroloji bunları bize kontrol etme duygusu veriyor. Ve bu kontrol etme.
Kontrolsüzlük duygusu da veriyor.
Hem kontrolsüzlük hem ama kontrolü daha fazla.
Bu bölüm zamanında yalandan fal baktığımı söylediğim bir çift arkadaşım vardı. Çok yetenekli, çok zeki iki arkadaşım bunlar. Bir akşam içiyorduk hep beraber ve bu hikayeyi duyunca bir tanesi şey dedi. Sen aslında bakabiliyorsundur da onun farkında değilsindir. Senin bir şeyin vardır falan dedi. Dedim saçmalama. Hani ben yalan söylediğimi biliyorum. Yok dedi, biliyorsundur dedi. Vallahi bak bana bilmem ne falan. Dedim bak, palavra bu yani. Bakarım tabii, eğleniriz ama bu bir oyun yani. Tamam dedi, ama sen biliyorsun bence dedi. Ben de biliyor olduğum için kötülük olsun diye. Yan yana bunlar. Sevgili, evli bir çift. Bir yerde şey dedim. Dedim sen kocanı iş yerinden bir arkadaşınla aldatmışsın dedim, tamam mı? Herif kıza baktı. Nereden biliyor dedi. Yani bitsin ve yani artık içinden çıkılsın diye bir saçma bir şey söylemek istedim. Aklıma da ilk o geldi. Rezil evet. Bir şey söyleyeyim dedim yani. Hı-hı. Ki daha akıllıca davranmam gerekirdi tabii, neyse. Doğru çıktı abi. Ve o andan beridir bu ikisi benim her şeyi bildiğimi düşünüyor.
Demek senin gönül gözün açıkmış abi.
Gönül gözüm açık.
Belki de bu işlere girersen olacak yani.
Bir de şey yapıyorum ben. Özel obsidyan taşlarım var benim.
Evet.
Evin girişine ve çıkışına tamamen Feng Shui'ye uygun olarak yerleştirdim.
Sokrates astroloji bölümü kuruluyor.
Tabii öyle olduğu zaman onların arasındaki prizmatik enerji senin şeyini açıyor. Çakralarını açıyor ve bütün evrendeki çiğler sana doğru toplanmaya başlıyor. O yüzden benim haberim var bu olaylardan.
YouTube'da bu Hintlilerin bu konularla ilgili videolarını buldum, izledim. Aha. Birkaç tane. Hintlilerin konuştuğu dil ne? Sanskritçe miydi?
Sanskrit.
O dillerden birini konuşuyorlar ama Google altyazı gayet güzel çeviriyor. Hı-hı. Bir tanesinde bir adam anlatıyor. Astrolog öyle ayarlamış ki şeyi. Öyle astrologlar da var demek, hı-hı, ki sistemi. Yola giderken tuktukçuya biniyorsun. Mesela tuktukçu nereye gittiğini soruyor. Onların şeyleri var ya, o, hı-hı, yürüyüş araçlar. Sen de söylüyorsun işte şu falcıya gideceğim, bana oraya götür diye. Yolda sana bir sürü soru soruyor adam. İşte şöyle misin, böyle misin, bilmem ne. Bu da anlıyor. Adam kendini yanlış tanıtıyor. İşte psikoloji bilmem ne profesörüyüm, şu bu falan filan, hı-hı, diyor. Sonra astroloğa gidiyor. O tuktukçunun götürdüğü, aha, söylediği yere. Adam buna aynı onu anlattığından yönünde tahminler de bulunmaya başlıyor. Şöyle misin, böyle misin? Vay biraz be. Belirsizlik bırakarak. Yani şeye ayarlamış.
Tunak tunak tun. Abi.
Yolda kontrol duygusu veriyor.
Bilmediğin bir dili ilk defa çevirip öğrenmeye başladığında yaşadığın şoka dair çok alakasız kısa bir şey anlatayım. Ben üniversiteye hep Frankfurt üzerinden uçarak gidiyordum bütün üniversite yıllarımda. Ve Frankfurt'ta Lufthansa ile uçuyordum. Dolayısıyla hani hostlar Almandı. Ve Almanca hiç bilmiyorum. Ve böyle belli bir noktadan sonra ayağa kalkıp çok medeni, jilet gibi saç tıraşları, işte çok iyi cilalı ayakkabılar, çok şık ayakta bir takım Almanca, böyle düşük ve medeni bir sesle Almanca konuşan insanlar oluyordu tuvaletin önünde falan. Uçağın belli bir noktasından sonra. Ben hep bunlar çok önemli şeyler konuşuyor diye kodlamışım kafamda. Muhtemelen arada önemli şeyler de konuşuyorlar falan. Sonunda bir gün yanında Almanca bilen bir arkadaşım var. Dedim ki ya çevirsene ne konuşuyorlar. Çünkü çok şık konuşuyorlar yani. Hani bilmiyorum işte kuantum üstüne konuşuyorlar veya ne bileyim ben işte Immanuel Kant üstüne konuşuyorlar falan. Baktım o yakışıklı ve kendinden emin bakışlarla Almanca konuşan adam. Uçağın kanatları bu uçağı nasıl taşıyor diye soruyor. Kadın da bilmiyorum diyor ama galiba hava geçiyor altında. Abi hayatımda duydum en aptalca muhabbetti ama tabii tesadüf. Yani öyle bir şeye denk gelmişiz. Ama yani bir dili bu kadar kolay çevirebiliyor olunca o dille olan yabancılaşmadan kurtuluyorsun. O ilk o dilin çevirisini duyduğunda ön yargılarından tamamen farklı bir tablo çıkıyor. Çok ilginç bir tablo.
Evet, yoksa şimdi, hep böyle Fransızca konuşanlar falan hep önemli bir şey konuşuyormuş.
Çok seksi
böyle
bir şeyler konuşuyorlarmış evet, gibi oluyor falan da. Eskiden öyleydi.
İşte yani bize kontrol duygusu veriyor. Kimliğimizi bir anlamanın yolu olarak iş görüyor. Yani çoğu insan kendi benliğiyle ilgili bir sürü soruya sahip. Zaten terapiye de bunun için gidiyorsun. Kendi benliğini kavramak, benliğini anlamak, ulaşmak için. Yani burada da bir işlevi var. Bir de belirsizliği tolere etmek zor. Onu çok iyi sağlıyor. O yüzden de hep savaş dönemlerinde, ekonomik kriz dönemlerinde, pandemi dönemlerinde astroloji hep yükselmiş. Bizim psikolojimizle ilgili şeyler bunlar.
Dolayısıyla burada benim de araştırdığım ettiğim yani bunun kötü yerlere çıkabilen, tehlikeli riskleri olduğuna dair pek bir şey bulamadım. Bir tek işte buradan dolayı insanları dolandıran bir takım tipler var ki insanları zaten oturup kahve için bile dolandırır.
Ama hepsi şey dolandırıcı değil diye düşünüyorum.
Değildir tabii, bilmiyoruz.
Yani böyle bir şey yok.
Bilmiyoruz. Peki.
Yani çünkü çok tutan...
Yok, benim buna son derece inanarak, yani sonuna kadar inanarak bu işi yapan astrolog çok yakın bir arkadaşım var. Yani o oturup bir palavra sıkmıyor.
Benim de var.
Söylediklerin doğru olduğuna son derece inanarak söylüyor.
Tuttu oluyor. Yani tutuyor. ve o yüzden de insanın kafası karışıyor ama bunun, yani tamam, bazı insanların böyle şey yetenekleri olabilir ama bunun gökyüzüne bağlanmasıyla ilgili kısımda benim kafam karışıyor. Bazı insanlar belki ona bir şey arıyorlar, arayüz arıyorlar. O arayüz
zaten benim
şey
aklıma çünkü hep yatmayan, yani geleceği bilebiliyorsun. Oturup saati 200 liradan dükkan mı açarsın ya, böyle saçma sapan işler bunlar.
Ya benim yani etrafımdaki insanlar, yani eşim olsun, ablalarım olsun, kayınvalidem olsun, hepsi çok ciddi bir şekilde
benim de etrafımda
inanıyorlar.
Çok
iyi insanlar.
Evet. Dolayısıyla hani eğlenceli bir konu, bir zarar değil bunun yani. Peki o zaman yavaş yavaş toparlayalım. Bunun
Türkiye'deki
çok büyük bir ekonomi olmasından geçelim.
Buyurunuz. Türkiye'deki biraz durumuna bakmak lazım.
Lütfen.
Ve Türkiye bu konuda hakikaten çok yüksek bir pazar. Zaten dünyadaki en büyük astroloji app'inin kurucusu da bir Türk.
Türk, evet.
Çünkü yapay zeka ile ikisini çok iyi bütünleştirebilmiş CoStar'da. Ve bu da bir çıktı vermiş. Ama Türkiye'nin kendi başına özel bir yükselimde ve özellikle bu kahve falı bakan uygulamalar Türkiye'de. Kahve falının fotoğrafını çekiyorsun, gönderiyorsun ve sana bir açıklama geliyor.
Evet.
Çok da güzel bir şey yapmışlar. Pürüz yapmışlar. Mesela bakıyorum. Bunlarla ilgili ben araştırdım şeylerle, ajanslarıyla falan, uygulama şeyleriyle. Aslında Google Image'in sistemini kullanıyorlar. Google Image nasıl bir görsele yüklersin, onun benzerini ya da aynısını bulur getirir, eşleştirme yapar hemen. Ve o imajın ne olduğunu anlarsın.
Tabii.
Ya da hangi mağazada ürünse eğer olduğunu görürsün. Burada da aynen o bir takım desenlere bir takım metinler yüklemişler. Sen de o kahve falının fotoğrafını çekip de gönderdiğin zaman aynı Google İmaj gibi arkada bir sistem eşleştiriyor.
Tamam, kahve falı bakan da öyle yapıyor zaten. Sonuçta belli desen yorumluyor.
O da şeyden
yani.
Ama şu var, hemen göndermiyor mesela. Ben bakıyorum, 10 dakika sonra gelecek diyor, onu baktıran.
Vay, çok iyi.
Orada şey koymuşlar.
Pürüz,
ne deniyor ona? Friction. Friction koymuşlar.
Çok
o friction'la
güzel.
Sen de anlıyorsun ki 10 dakika birileri baktı falan diye. Öyle bir düzelliği var. Bir de bu Falahattin Falcıbacı falan, onlar çok başarılı ve çok kazanan uygulamalar.
Tabii.
Ciddi şeyler var. Bir de onlar bir de Binnaz diye bir şey.
Binnaz
kurmuşlar.
Çok meşhur.
Binnaz da bir pazar yeri. O kadar iyi bir fikir ki. Astrologlar var. Yani yorum yapanlar var. Bir de onların müşterileri var. Aynı diğer pazar yeri kullanan Amazon'un, Trendyol'un, hepsi buradanın şey yaptığı gibi bu iki grubu eşleştiriyorlar. Ve insanlar orada astrologlara puan veriyor. Puan verince bunların becileri yükseliyor işte. 5 yıldızlı, 4 yıldızlı.
Mağaza puanı gibi işte.
Mağaza puanı gibi.
Trendyol'un
biliyor bu falan. Müthiş bir fikir. Ve Türkiye'de yapılan bir araştırmada da.
Binnaz da çok iyisi bu arada.
Katılımcıların %64'ü Merkür Retros, Dolunay gibi olaydan hayattan etkilerine inandığını söylemiş. Bununla
etkili
birlikte
olabilir bu arada. Medcezir diye bir şey var yani.
İşte eklemişler. Araştırmaya katılanların %44'ü de yeni kararları almadan önce burç yorumlarını dikkate aldıklarını belirtmişler. %56'sı buna inanmadığını, bunu yapmadığını söylemiş.
Beni bir gün birisiyle buluşturmuşlardı. Evet. Şirket astroloğuymuş bu. Diyor ki işte biz bütün şirketlerin şu şirketlerin CEO'ları isim de söylüyor. Bayağı şimdi ben söyleyemem. İşte bütün çalışanların geleceğiyle ilgili kararları verirken işte benden hepsiyle ilgili astroloji raporu istiyorlar falan dedi herif. ve işte fiyatlar falan. Uçuk fiyatlar.
İş yani, insanları, siyasetçiler, milletvekilleri, evet, bakanlar.
Evet. Ben yani çalışanlarımın oturup hangisini terfi edip hangisini terfi etmeyeceğine karar vermek için heriften astroloji raporu istemeliymişim falan. Uzun uzun bana onu anlattı. Çok teşekkür edip yolcu ettim tabii beyefendiye ayrı. Ama yani bunun...
Yapan çok ama.
Çok var.
Çok ünlü iş insanları yapıyor.
Ya eskiden bedir zaten. Evet. İşte krallardan işte ne bileyim Fransız kralının yanında, evet, kraliçesinin yanında daha doğrusu. İşte Nostradamus biliyorsun 1500.
Osmanlı İmparatorluğu'nda müneccim başı diye bir makam var.
Müneccim başı diye bir makam var.
O da astrologlarla aynı işi yapıyor.
O zamandan beri olan bir şey
ve
zaten.
Ve 3. Mustafa özellikle Osmanlı padişahlarında inanılmaz bir bu konuya ilgili.
Çok çok fazla ilgili olan şey olmuş zaten. Padişah ve kral ve imparator olmuş dünyada. Şeye gelirsek, toparlamaya başlarsak, bu işin yeni medya üzerinden geleceğini nerede görüyorsun?
Şimdi bu özellikle yapay zekadan sonra bu işin geleceğini, bu pazarın çok daha da büyüyeceğini düşünüyorum ben.
İnsanlar daha da yatkın.
Evet, çok yatkın var ve çok kişiselleştiriyor o bu işi. Çünkü evvelden gazetelerdeki burç yorumlarının zaafı şuydu. Bakıyorsun gazetede yengeç yazıyor. Belirli bir tarih aralığı vermiş. Bir aylık bir aralık. Hı hı. O aralıktaki herkese böyle bir yorum var. Onlar da çok kişiselleştiriliyor. Sonradan ben basın tarihi çalışmalarından biliyorum. Her gazetede hedef kitlesine göre. Yani kimisi zenginlerin okuduğu ekonomi gazetelerinde yatırımlarla ilgili şeyler varken biraz daha başka eklerde başka aşkla ilgili yorumlar. Gençlere ulaştıkları
Takvim gazetesinde yerlerde. Mesela ekonomi çok kötü gibi görünecek size ama aslında çok iyi olacak falan.
Emekliye zam geliyor diye. Evet. Ve geldi diye. Bu böyle bir şey var ama yeni medyada işte bu kişiselleştirme, bu hesaplamaların çok daha mükemmel yapılması,
yapay zeka kullanıcının reaksiyonlarından, davranışlarından neye ihtiyacı olduğunu ölçebilmek üzerine kurulmuş.
Ve belirsizlik, dinlerin gerilemesi, yeni kuşakların bir maneviyat arayışına geçmesi, başka manevi New Age akımları mesela.
Gerçi
Amerika'da
Z kuşağı ile ilgili söylediğimizde %80'i ilişkileri merak ediyor, bir maneviyat çıkaramayız burada.
Yavaş zaman zaman da maneviyata gidiyorsun mesela. Hı-hı. Ben reklam dünyasından biliyorum. Yani yogayı burnunun içinde ne kadar değerlendirebiliriz? Ama
hiç alakası yok.
Alakası yok ama işte yoga, herkesin bir ara reklam ajanslarının tamamının yoga ile ilgilendiği, kadınla erkekliği şey yapmadan yani inanılmaz bir dönem de var.
İlgilendiren bir alan, insan olabilir.
New Age arayışı var işte, yeni inançlar.
Kanıtlanmamış şeyler, işte güneş enerjisi, evren bizi işte kıskanıyor falan gibi saçma sapan laflar eden insanlar olabilir ama yoga başka bir şey. Çünkü yoga bir şey, disiplin. Nefes alma ve beden disiplini.
Onun da farklı şeyleri var. Yine yani inanca şey, doğru yakınlaşan şeyleri var.
Olarak.
New Age akımlar Amerika'da da zaten çok yükseliyormuş. Hı-hı. Gençler farklı inançlar arıyorlar kendilerine. İşte bu ortamda astroloji uygulamalarının, yeni medyada uygulamaların çok yükseleceğini, özellikle bu coachların dediğim bu sosyalleşme aracı olarak. Yani çünkü normal sosyal medya platformları şu an aslında bir anlamda düşüşte. Yükseliyorlarmış gibi görünüyor ama eskisi kadar hızlı yükselmiyorlar. Özellikle Twitter falan gerilemeye başladı.
Yani TikTok falan devreye girdiği için aslında bütün olarak yine yükseliyor.
TikTok ama TikTok'un en mükemmel tarafı ne? Çok kişiselleştiren bir algoritma kullanması olayı. Kesinlikle. İşte bu astroloji dünyasında da bu işi kişiselleştirmek, kişiye özel yorumlar yapmak, kişilerin verilerini toplayarak o verilerden bir yorum yapar hale gelmesi. Hı-hı. Kişisel veriler zaten ortalıkta. Ne alışveriş yaptığımızdan, hangi saatte ne yaptığımıza kadar, göz hareketlerimize kadar her şey kaydediliyor. Ve bunlardan çok ciddi bir yükseliş olur diye düşünüyorum. İki şey tavsiye edeceğim. İnanmayanlar için Evrim Ağacı web sayfasında Çağrı Mert Bakırcı'nın bir astrolojinin neden bilim olmadığını, sahte bilim olmadığını yapan makalesi var.
Çok güzel orada, makale o. Ayrıca YouTube videosu
çok
da var.
Çok uzun ve çok güzel. Bir makale. Eğer inanmıyorsanız ya da inanmamaya eğiliminiz varsa ona bakın. Şeyde de Türkçe haberler içerisinde de Ali Kemal Erdem, Independent Turk işte astrolojiye artan ilgiyle ilgili bir dosya toplamış ve astrologlarla konuşmuş. İşte Oğuzhan Ceyhan'la konuşmuş. Bir iki kişiyle daha konuşmuş ve bunlarla Türkiye'de astroloji piyasasını şey yapmış. Şu an detaylarına girersek çok uzar iş. Hı hı. O bulunabilir. Independent Turk işte Ali Kemal Erdem'in astroloji makalesi diye.
Podcast'in tanım kısmında bunları
linkini verebiliriz. O yüzden iki ucuna da.
Peki bu sevenler veyahut da ciddiye almasa inanmasa bile bilgilenenler, eğlenceli bulanlar için de app'lerin isimlerini söyledik zaten.
Onların da Sanctuary'yi söylemedim.
Onların da hepsini biz linklerini podcast'in tanım bölümünde ayrıca onları da veririz. Oradan da bakabilirsiniz. Çünkü çok eğlenceli app'ler var gerçekten.
Hem eğlenceli hem bilgilendirici.
Hem eğlenceli. Bilgilendirici olup olmadığını göreceğiz tabii.
Geleceği merak etmiyor musun?
Çok.
Bu sene kim şampiyon olacak?
Fenerbahçe.
Evet. Beşiktaş olacak diye düşünüyorduk. Olmadı mesela.
Kim düşünüyordu Beşiktaş olacak diye?
Sezon başında düşünmüştük bir an için.
Sen mi düşünüyordun?
Kısa bir süre düşünmüştüm sezon başında.
Olacağını düşünüyorum ama bunların hepsi boş laf abi, kim bilir.
Ama seçimlerden önce de çıkıyor ya hep böyle bir tahmin yapıyorlar. Şu kazanacak
abi,
falan diye.
Abi ahtapot pol falan çıktı. Dünyanın
Kılıçdaroğlu
konuda
kazanacak diyenler vardı. Tabii. Son yerel seçimde.
Yani Kılıçdaroğlu kazanacak diyen astrolog olmayan da bir alan insan vardı aslında. Bir
evet,
taraftan.
Tut, ama iki ihtimalli bir şey tutarsa.
Tabii ya, anket firmaları tutacağız diyordu bir kere bir alay falan. Evet. Neyse, bunların abi sonu gelmez. Tahmin kültürü zaten astrolojinin dışında hayatımızın her yerinde olan bambaşka bir alan. Bahise açılan bir konu. Hatta belki ileriki bölümlerden bir tanesinde online bahis piyasası evet, üzerine çalışabiliriz. Çok iyi bir konu oldu herhalde. Evet,
senin bu konuda online bahis konusunda tecrübelerin vardır.
Bahis oynamak mı? Hayatımda yok, piyango hiç bileti bile bir kere dahi almadım.
Hiç bahis oynamadın mı?
Sıfır. Hayatımda toplam bahis %100 bakirim bahis konusunda.
Ben bir dönem oynamıştım.
Hiç ama
yani, çok az.
Abi çok salakça buluyorum ya.
Yani.
Yani zararlı işte olduğu için değil. Çok, bütün o hikayeyi çok aptalca buluyorum ama yani işte neyse, ayrıca konuşuruz onu.
Bu astroloji konusunda kafan çok net mi? Benim abi gibi kafan biraz karışık mı?
Abi şöyle, denetlenemeyen her şeyin çok yalancısı olur. Çok sahtekar üretir. Hmm. Sahtekar olup olmadığını denetleyemediğin için çok daha fazla sahtekar çıkmasına evet, elverişli zeminler yaratan alanlardır. Dolayısıyla bu alanda evet, da çok fazla sahtekar olduğuna şüphe yok.
Bütün astrologlar sahtekar diyemeyiz ama.
Hayır, evet, sahtekarlar evet, çok elverişli ve sahtekar olmadığını kanıtlayamıyorsun ya kimsenin. Böyle bir problem var astrolojide.
Biliyorsan ancak kanıtlıyorsun abi.
Hayır, yani bilenin de bildiğini nasıl kanıtlıyorsun? Hmm. Bilenin bildiğinin doğru olduğunu da işte bak, bir tane bilimsel araştırma var ve hani şey çıkmıyor ortaya. Evet, bu buradaki çalışmaların bilimsel olarak doğruluğunu kanıtlamaktadır diye bilim çevrelerince kabul edilen bir şey çıkmıyor. Neyse, bu önemli değil abi. Bu da haklı evet, olmam da önemli değil. Kastettiğim şey şu. Böyle olduğu için çok fazla sahtekar olduğuna hiç şüphe yok ama bu söylenen veya tarih boyunca bu konuda varılmış olan kanıların tamamının yanlış olduğu anlamına da gelmez. Yani bilmiyoruz.
Evet.
Ya bilmiyoruz. Agnostisizm çok güzel. Gerçekten hayatı çok kolaylaştırıyor. Richard Dawkins'in militan ateizm videosu var. Agnostikleri uçan spagetti diye bile inanabilen salaklar diye tanımlıyor. Haklı ama hayatı çok kolaylaştırdı kesin.
O zaman bir vecizeyle kapatalım.
Buyurunuz.
Fala inanma, falsızda kalma.
Gerçek bir reklamcısın. Sevgili dinleyiciler, yeni 7451'in sonuna bu sefer de bir sloganla geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.